أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Müsned-i Şihab 290. hadis Unzur fi eyyi nisabin tada'u veledek fe innel irka dessasun Çocuğunun anası olacak kadının seçimine dikkat et. Çünkü insan kan aldığı kaynağa benzer. Yani kan çeker. Sallallahu aleyhi ve sellem. Başka ne diyelim? Rahmeten lil alemin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın bize özel ikramı. Aleyhissalatü vesselam beyan etmeseydi nereden bilecektik? Nasıl da güzel, nasıl da özel tariflerde bulunmuş bizim dünyamızın güzelleşmesi, yani kul olmamız ve sonunda cennet kazanmamız için evleneceksin, onunla bir hayat süreceksin, o seni anlayacak, sen onu bileceksin, hayatın arkadaşı olacak, tamam bunlara itirazımız yok, ama bir konu daha var, çocukların anası olacak ister misin? Hatta bazen arkadaşlara, hani evlenmek için beni istişareye layık görenlere, ama sen, yarın Allah sana bu hanımdan kız verirse ya da sen evlendin ve kızın oldu, şimdi oradan alıp gelmeye razı olduğun bu kadının pozisyonunda sen kızın ister misin, oraya gönderir misin, orada olmasını ister misin diye soruyorum. Allah korusun diye Allah'a sığınıyor. Ben de nazlanıyorum. Şaka yapma, dalga geçme, dikkat et, kızının olmasına razı olmadığın yerden kızını anne alıyorsun, farkında mısın diyorum. Öyle değil mi? Hani öyle bir olay anlatılır, dünyanın en zeki olan bir adamı bir yerde bir konferans için bulunmuş. Dünyanın en güzel ama en güzel kadını ona evlilik teklif etmiş sonunda. Demiş ki, ikimiz evlensek ne kadar güzel olur. Doğacak çocuğumuzun zekası sana, güzelliği bana benzer ve dünyada en iyi çocuk o olur der. Ama zekası karşıdakinin daha fazlaydı ya, adam dayanamaz ve düzeltmek zorunlu hisseder. İyi anladım ama der, düşündün mü hiç, ya tersi olursa, güzelliği bana ve zekası sana benzerse? Evet, dikkat etmek zorundayız çocuğun anası olacak kadının seçimine. Mesela, evlilik adına nasıl bir seçim, kimi seçse ama neden onu seçse şeklinde, gerçekten, cidden dert çeken insanlarla konuşurken aklıma geliyor. Mecburen soruyorum. Yani affedersiniz anlamadım. Ya da ben biraz da belki anlamak istemedim. Sen kendine bir eş mi, yoksa çocuklarını anne mi arıyorsun diye. Heyhat ki, İşin boyutları çok geniş. Bakın çevrenize, Kur'an'a ve sünnete göre sözünü herkes kullanır bilirsiniz. Ama hanım olmasını vahye göre ayarlamış belki birkaç kadın, birkaç eş bulursunuz da, ama anneliğini kendi annesine göre değil, çevresinde gördüğü annelere göre değil, vahyin belirlediği kurallara göre anne olmayı beceren kaç tane anne gördünüz? Ama belki ondan böyle bir annelik isteyen kocası yoktur da ondan. Yani baba da rahmetlik babasına göre babalık yapıyordur. O kadın ne yapsın? Ancak becermiş. Çünkü böyle bir eğitime henüz başlamamış bu toplum. Bir suçlama değil, bir görev belirlemesi şeklinde algılayın lütfen. Yani kızlarımızı gelecekte kendi yaşayacakları zamana göre yetiştirelim teranelerini bilirsiniz. Evet, öyle olsun. Yani gelecekte onlar hep bir evin kızı olmayacaklar. Sabah çantalarını hazırlayıp poşetlerini yüklenip sokağa çıkmayacaklar. Onlardan evde beklenen görevler olacak. Kendilerinin yaşayacağı döneme göre hazırlayın. Yani eş olacaklar ama anne olacaklar. Anne bir okuldur. Anne bir eğitim yuvasıdır. Uykudan önce uykuda ve sonra, yemekten önce yemekte ve sonra, sokağa çıkmadan önce sokakta ve sonra, gülmeden önce gülerken ve sonra, hatta ağlamadan önce ağlarken ve sonra nasıl eğiteceğini bilmeyen annelerin eğitimden yoksun yetişmiş çocuklarına bir toplum teslim edeceksiniz değil mi? Öyleyse çocuğunuzu anne seçin, kendinize eş olarak mı? Siz çocuğunuzun annesi olabilecek eşlerden daha mutlu olmayı becerin. Hani şöyle biraz az uyuşturulmuş bir vaziyette evde bırakılmış çocuklar ya da ekranın karşısında, kameranın karşısında ya da bilmem hangi oyuncak dünyasının mahkumu edilmiş, çünkü bizim yanımıza gelince rahatımız, huzurumuz, zevkimiz bozuluyor diye dünyadan çıkarılmaya çalışılmış çocukların annesiyle elbette rahat edemeyeceksiniz. Çünkü siz çocuklarınızı anne istemiyorsunuz anlamına gelir. Söz uzadı, geriye dönelim. Çocuğunuzun anası olacak kadının seçiminde dikkat edin. Çünkü insan kan aldığı kaynağa benzer, kan çeker. Yani hangi annenin karnında büyümüşse, hangi anneden süt emmişse, hangi anneden söz duymuşsa, dili ona benzeyecek, ana dili o anadan alınacaktır. 291. Unzuru ila men huve esfele minkum ve la tanzuru ila men fevkakum fe innehu ecdaru ella tezdaru ni'metallahi aleykum. Dünyalık konusunda sizden aşağıda olanlara bakınız. Sizden yukarıda olanlara bakmayınız. Zira bu, Allah'ın size verdiği nimetleri hor görmemenize daha uygun bir davranıştır. Evet, eğer öyle bir derdiniz varsa diye başlasam, ayıp olmaz herhalde. Yani Allah'ın bize verdiği nimetleri görmezlikten gelme gibi bir hastalığı makul görmezsek, yani hor görmeme derdine düşmüşsek, Allah bize nimet vermiş, buna göre yaşayalım, bu nimetlerin kadru kıymetini bilelim, bu nimetler doğrultusunda kul olalım, Allah bize kulluk imkanı sağlamış, nankörlük etmeyelim diyeceksek, dünyalık konusunda, bize verilenler konusunda, imtihan soruları konusunda, bizden aşağı olanlara bakıp onları hedefleyelim, bizden yukarıda olanlara bakmayalım. Eğer hedefimiz onlar olursa, iş hepten karışacaktır. Söyleyin, hani zaman zaman duyar ya da siz de savunursunuz, israf aldı başını gitti diye. Hem de ele avuca sığmaz bir toplum oldu insanlar bu konuda. Evet, anlıyorum, buna herkes katılıyor zaten. Ama israf etmeyelim. Hele ki bir kelime var, neresinden tutacağımız, nasıl yakalayacağımız, nereye bırakıp karşısına geçeceğimiz bilmediğimiz bir kelime, lüks. Yani lüks ve israf denilen şey, insanların hem karşı geldiği hem meftunu olduğu kavramlar gibi geliyor bana. Evet, lüks yaşamaya hani karşı gelelim. Lüks yaşamanın insanı sefalete sevk ettiğini bilelim. Hesabımızı kaybettirdiğini anlayalım. İyi ama lüks yaşamak nedir diye bir ölçü var mı insanlarda? Şahsen hiç duydunuz mu? Ben de aradım, zaman zaman bana sordular, ben de çaresiz kaldım, ben ancak şu kadar bir tariften yanayım. Lüks yaşamaktan vazgeçmenin ölçüsü olabilecekse, paylaşalım, birlikte tekrar edelim. İnsanların bir hayat standardı vardır. Senin, benim, onun, herkesin. Hani var ya, mutfak mantığınız, elbise anlayışınız, ihtiyaç derdiniz, hani kendinize göre geliriniz ve gideriniz arasında bir denge unsuru bulmuştunuz ya, bir çizginiz vardır. Hani kimileri buna çıta diyorlardı. Hayat standardı, yaşam seviyesi, hani çıtayı belirlediniz. Hangi derecedeydiniz? İşte bir dereceniz var. Eğer insan bulunduğu dereceyi hedeflerse, yukarıya çıkması çok kolay. Bulunduğu dereceden, çıtadan bir üstünü, yani bir onda bir üstünü bile hedeflerse uçması çok kolaydır. Hem de kanatsız uçar ve çabuk yıkılır, devrilir, paramparça darmadağın olur. Ama eğer ki insan bulunduğu hayat standardını tespit edip bundan en az hiç olmasa bir aşağısını, ama gücü yetiyorsa birkaç aşağısını hedeflerse, o zaman azıcık değişir, azıcık yükselir, biraz yükseltir, yine şımarır, yine dağılır, yine darmadağın olur ama çok fazla değil. Peki yerimizde kalabilmeyi mi hedefleyecektik? O zaman çok daha aşağılara bakıp onları hedef alalım, ancak yerimizde kalabiliriz. Çünkü onlara bakıp bakıp konuştukça belki yeni heveslerimiz körelecek, yeni şeylere dönmemiz veya yönelmemiz azalacaktır. Benim başka bildiğim böyle lüks ve israfa karşı bir programım yoktur. Sizden aşağıdakilere bakın. Yani zaman zaman o tür bakanlar görürsünüz. Bir nostaljik takılma mı diyorlar nedir adına? O sadece böyle bir tatmin aracı gibi geliyor. Ya bir vakitler ayakkabı bulamazdık, yenisini de eskiciden alırdık diye başlıyorlar. 1,5 saat onu konuşuyorlar. Oysa bir gün önce ya da bir gün sonra ayakkabı konusunda marka muhabbeti yapacaktılar onlar. Çünkü piyasada mevcut bütün markaları denemiştiler, konuşmuştular. Yeni markalar ithal edilmeliydi onlar için. Ya da yah diye başlıyor insanlar. Sofralarında bir vakitler neler ve neler özlerlermiş de hiçbirini bulamazlarmış. Aman Allah'ım! Ne yoksulluk, ne yokluk dönemleri yaşamışlar. Aman Allah'ım! Ne ihtiyaçları, ne zaruretleri varmış. İşte bunlar sadece konuşmak için konuşuluyorsa, hedef teşkil etmemişse, aşağıdakilere bakmamıştır insanlar. Ben bir vakitler neler çektim. Aman! Artık o dönemleri yaşamak ve hatırlamak istemiyorum. Ben bana verilenle şımarık, ben bana verilenlerle kendimden geçmiş yaşamak istiyorum diyenler, bu hadisi ciddi alıp, peygamber meğer bana böyle diyormuş diye yeniden okusunlar. Ben tekrar okuyorum. Dünyalık konusunda sizden aşağıda olanlara bakınız, sizden yukarıda olanlara bakmayınız, zira bu, Allah'ın size verdiği nimetleri hor görmemenize daha uygun bir davranıştır. Eviniz, ekmeğiniz ve suyunuz, giyim kuşamınız, eşyanız, dostlarınız, çevreniz, sıhhat ve afiyetiniz, bakın bakalım sizden daha alt kademede olanlar vardır. Meğer Allah size ne kadar çok nimet vermiş, gördünüz mü? Peki onlara vermemiş mi? O en aşağıda gibi bildiğiniz insanda kendisinden aşağıdakilere baksın mı? Eğer peygamberinizi hayatı bilen birisi olarak kabul ediyorsanız evet, şeksiz şüphesiz söylüyoruz. Evet, o da kendinden alttakilere baksın. Ama senin bildiğine göre o en alt seviyede daha altı yok zannettin, öyle mi? Olur mu öyle şey? Sen onu ekmek konusunda en alt seviyede zannettin, oysa elbise konusunda daha alt seviyede olanlar vardır. Sen onu mal mülk konusunda daha alt seviyede zannettin, aile ve geçim dirlik konusunda daha alt seviyede olanlar vardır. Veya sen onu sıhhat ve afiyette en alt seviyede fark ettin, ama evladı uyar konusunda, ahlak ve edep konusunda daha alt seviyede olanlar vardır. O onları görsün de, Rabbim bana ne nimetler, aman Allah'ım ne kadar çok nimetler vermiş desin ve Allah'ın verdiği nimetleri onlarla kulluk yapılması gerektiği bilinciyle hor görmesin. Bu onun için daha elverişli bir durumdur. 292. El-keramu et-takva. İkram ve cömertlik takvadır. Alın size bir takva tarifi daha. Kur'an'ı baştan sona, ama bir kere değil, defalarca okuyun. Fakat sünnetle birlik okuyun. Sünneti ulaşabildiğiniz kadar baştan sona, ama tekrar tekrar Kur'an'la beraber okuyun, göreceksiniz tümünde bir takva tarifi, ama her bölümünde bir başka takva tarifi vardır. Yani kim ki Kur'an ve sünnetle beraberdir takvaya ermiştir. Bunun en net ve en güzel örneği Aleyhissalatü Vesselam'dır. İnsanların en müttakisi, yani en takvaya nail olanı, takvanın enine ulaşanıdır, en takvalı olandır. Ama her bir birimde ayrı ayrı takvalar bulursunuz. Yani iman edersiniz, hem ki gayba iman edersiniz, Allah'ı görmediğiniz halde, görmeniz gerekmediği için, hem de o Rahman olduğu halde, yine de hayatınıza karışmaya tam yetki teslim olursunuz. Ve bunu namaz gibi bedensel ve bireysel planda Allah'a arz eder, infak gibi mali ve sosyal alanda Allah'a sunarsınız. Böyle bir ameli hayatla siz imanınızı yaşarsınız, bu sizin takvanız anlamına gelir. Ya da bir hadis okursunuz, İmam Kuzai derlemiştir Müsned-i Şihab'da, bu elimizdeki derlemeye göre 292. sıradadır. İkram ve cömertlik, yani el-keram, işte o da et-takvadır. Yani Allah'a karşı gelmekten sakınmaktır, Allah'ı memnun edememekten korkmaktır, cennet yolunu Allah'a sorup danışıp ne gerekiyorsa, ne gerektiriyorsa ona sarılmaya çalışmaktır takva. İşte bunun için yapılacak işlerden biri ikramdır ve cömertliktir, keremdir, güzelliktir, değerdir, değerliktir, değer vermektir. Değer sistemini İslam'a göre belirlemektir. Allah'ın ve Resulünün değer dediğine değer vermek, değerli dediğini değerli bilmek, değersiz dediği şeyleri değersiz kabul etmektir. İşte böylece Allah'ın ver dediği yere verebilmek, yani cömert olabilmek, karşıdakinin bu işe layık olduğunu kabullenmek, işte bütün bunlar cömertlik, yani ikram, yani takva demektir. İnsan Allah'ın verdiği nimetlerle Allah'a kulluk yapma bilincinde olunca kuldur. Bu elbette cömertliği yanında getirir. Yani Allah bana vermişse ben ona kulluk yapmam için verdi, habire harcamak zorundayım demektir cömertlik. Değilse bana Allah verdi dese insanlar, sonra bunu Allah yolunda harcamasa bir mantık boşluğu yok mu, bir düşünce yamukluğu yok mudur orada? Hem Allah'ın verdiğine inanacak hem Allah'ın dediği yere vermeyecek. Galiba cömert olmayan insanlar onu kendileri buldu zannediyorlar. Ağızları kendilerinin, gözleri kendilerinin, dilleri ve ciğerleri bile kendilerinin sanki. Hatta cepleri, ceplerindeki paraları ya da ellerindeki imkanları hep kendilerinin zannediyorlar. Onu da ne çekmişler kazanmak için çaresizlikten kıvranıyorlar. Öyle herkesle paylaşamazlar onlar. Oysa Allah verdi bilenler, hem de Allah, kulum ben sana veriyorum, sen benim yolumda harcarsan ben sana bunun ebedi olanını vereceğim diyorsa, yani sen dünyada böylece sarf et benim sana verdiklerimi, ben sana karşılığını cennet olarak vereceğim diyorsa, kişi buna inanınca nasıl da cömert olmaz, nasıl da vermez insanlara, nasıl da kardeşleriyle paylaşmaz Allah'ın verdiğini. İkram ve cömertlik gerçekten takvanın ta kendisidir. 293. El-İmamu daminun vel-mu'ezzinu mu'temenun. Allahümme erşidil e'immete vafir lil-mu'ezzinin. Amin. Hadisin rivayetinde amin yok ama dua edince amin diyecektik ya. İmam, Müslümanların namazına kefil, müezzin ise çağrısına güven duyulan kimsedir. Allah'ım imamları olgunlaştır, irşad et ve müezzinleri bağışla. Siz de dediniz mi amin? Peki, imamlar, hani şu toplumsal yapıdan bir imam kesiti alsanız, daha yüksek, daha sivri, daha ötelerde bir okuma imkanı bulamamış, çaresiz, başka imkanı yok, mecbur kalmış, neyse ki bir başka mesleğe atılamamış. Hani ek iş olarak yürütse de asıl mesleği yine de her şeye rağmen imamlık olmuş imamlar vardır ya. Hayattan ilgisiz, hayattan habersiz, kimsenin iltifat etmediği, iltifat etmeyeceği, edemeyeceği imamlar. Çünkü kendi çocuklarının imam olmasını istemeyen imamlar, imamlığın şerefini tanımayan imamlar, İmamın, imamlığın şerefinden haberdar olmayan imamlar var ya, öyle bir toplumda işte. Hani doktor olacaktı önce çocuklar ya da bilgisayar mühendisi. Diyelim gücü yetmemiş, bir aksilik olmuşsa, insan doktoru yerine hayvan doktoru olsun, belki biraz idare eder. Tüm beden yerine sadece ağız ve diş sağlığı olsun, belki olur. O da olmamışsa, hadi bilgisayar veya uçak veya genetik mühendisliği yerine daha basit mühendislikler olsa, makine veya inşaat mühendisliği gibi. Hadi olsun, idare eder. İşte böyle bir toplumda yılların dostluğu, yıpranmamış iki kadın şöyle bir oturumda yine yan yana düşmüşler. Zaten dillerini anlayan başka kim var? Bütün benliklerini gurur ve kibir sarmış. Çocuklar da aynen öyle kasıntı büyümüşler tabii. Derken laf lafı açmış, kızlarının büyüdüğünden dem vurmuşlar. Hem de tam böyle, evlenme öncesinde yaşayan bu kızlar adına, dünürlerde var mı, isteyenleri de var mı demeye, zaten can atıyorlarmış ki, sorsunlar da, karşıdakine haber versinler istemişler. E demiş birisi, Geleni gideni var mı kızımızın? Aa demiş, olur mu öyle şey teyzesi? Elbette, neredeyse her gün, hatta birkaç tane, neler ve neler. Subaylardan, mühendislere, doktorlardan, avukatlara, hakimlerden, savcılara, iş adamlarından, fabrikatörlere, uluslararası iş yapanlardan, turizm şirket sahiplerine, aman efendim bürokratlardan, dekanlara, bakanlara kadar kimler kimler diye ağzı yorulmuş, karşıdakinin ruhu daralmış, bir de sıra kendisine gelse ama sözü bitirmemiş ki aman ne kadar da çok isteyeni varmış derken sıkılmış, sesi kısılmış, zorlanmış ama çaresi söylemiş. İki tane de öğretmen, bir tane de imam istedi demiş. Aman Allah korusun, ne kadar da ayıp, ne kadar da ayıp olmuş değil mi sizce? Ya ötekinin ki? Onunki de benzer canım. O da belki bir imam iki öğretmen yerine, iki imam bir öğretmendir. O da bir başka ayıp işlemiş yani. Bu toplumda her şeye rağmen en alt seviyede yürütülen bir meslekti ya imamlık. Yine de var işte. Ne yapalım, onların gönlüne de düşen böyle kızlar oluyormuş meğer. Ne dersiniz? Hani şöyle bir duaya amin der miydiniz? Vec'alna lilmuttakine imama. Ya Rabbi, bizim zürriyetimizden göz nuru, gönül sururu, nesiller lütfet ve onları müttakilere imam eyle. Amin der misiniz? Dersiniz yürekten herhalde ama neslinizden hiç kimseyi müttakilere değil, piyasaya bile imam yapmaya niyetiniz yok galiba. Neden? Ama neden? Gerçekten imam Müslümanların namazına kefildir. Namaz dinin direğidir. Dinin direği konusunda ben ona kendimi arz ediyor, onun kefaletine güven duyuyorum. Sen öyle dediysen tamam diyorum. Sen benim namazımın kefilisin. Senin kıldırdığın, benim adıma kılacağın, yani benim için önüme geçip kıldıracağın namaz konusunda ben bu işe evet diyorum dediğimiz insanlara, yani namazdayken kaldır ellerini diyor önümde, evet can feda diyorum. Geç kalmadan hemen sana uyuyorum diye hemen ben de el kaldırıyorum. Sonra dinle bak, ben okuyorum, sen bekle diyor, dinliyorum. Velat daline gelince içimden sessiz, düşündüğüm dünyadan beni kurtarmasın diye sanki iş yerimde, aş yerimde, evimde, yatağımda, yorganımda olarak kafamda, gönlüm hep oralarda gezerek amin diyorum ya da dediğimi zannediyorum. Sonra bir ses geliyor, Allahu Ekber, ve ben kendimi iki büklüm eğiliyorum. Dedi ya imam, itiraz mı edilir? İmamdır, imamımdır o benim. Ne derse dinlerim tabii. Hadi kaldır başını, aynen yapıyorum. Haydi şimdi doğruca yerle bir olacaksın, alnını yerde bulacaksın, kendini at yere bakalım. İtiraz mı ederim? Kalk bakalım, bir daha, tekrar bir daha, sonra otur, sağa bak, sola bak. Hadi selam verdin, biraz da çok yoruldun, belki terledin, az soğuma hareketleri yapar mısın dercesine beni sünnete gönderiyor. İmamsın, kabulümdür diyorum. Şimdi dua edeceğiz hep birlikte diyor bir başkası. Hani müezzin diyorlar. Bir diyor, ben galiba Sübhanallah diyecektim değil mi diye yanlış hatırlamadıysam başlıyorum. 33 defa mı bilmem tesbihteki kadar, hatta bazen belki de huysuzluğum tutuyor, sayıyorum bana uzatılan tesbihleri, kimisi 28, kimisi 35 olabiliyor. Kopmuştur belki, birileri kaybolmasın diye öyle bağlamıştır diyorum ama benim tesbihatımın sayısının ne önemi var gibi bir netice çıkarıyor da içim burkuluyor ayrıca. Sonra amin diyoruz. O benim adıma amin diyor. İmam benim adıma Allah'a yalvarıyor. Ya Rabbi bu kulların bilmez, ben onların adına onlar için istiyorum diyor. Sanki ben evet diyor, onaylıyorum, amin diyorum. Sonra daha mescitten çıkmadan belki imam bir yanlışımı hatırlatmaya cesareti. Hayır olmasın ama. Hakkı yok ki buna. Yanlışı doğruyu bilmez ki. Bir tek namazı biliyordu, orada da uyduk zaten. Tamam hocam, bu işleri biz senden iyi biliriz, sen takma kafana diyor ve namazdan önce nerede bırakmış idiysek kendi hayatımızı, namazdan sonra da oradan alıp devam ediyoruz. Farz edin, diyelim ki Fas veya Cezayir'den Müslümanlar Fransa'ya veya Avrupa'ya bilimsel ve objektif ilim adına, irfan adına gidiyorlarmış. Ama giderken Cebel-i Tarık boğazına geldiklerinde, orada imanlarını, namus ve iffet duygularını, İslamlarını, Hatta yerine göre akıl, fikir ve firasetlerini bırakır, emanet duygularını bırakır, öyle adım atarlarmış Avrupa'ya. Sonra orada yeni bir kimlik, yeni bir kişi olarak yaşar, alacaklarını alır, toplayacaklarını toplar, sonra diplomalarını alır, dönerken memleketlerine, boğazı geçerken kimileri, "Aa, ben burada imanımı, İslam'ı bırakmıştım, dönüşte bari alsam" diye unutmayanlar alır, yine de karma karışık bir ruh haliyle döner, bazıları onu da unutur, "İhtiyacım da yoktu zaten, dönmeye gerek yok" der, imanlarını bırakıp, bıraktıkları yerde unutup geri dönerlermiş. Ne dersiniz? Camiye girerken de öyle mi yapıyoruz biz acaba? Bırakıyoruz dış dünyamızı, sonra dönüyoruz dış dünyamıza. Müezzin ise çağrısına güven duyulan kimsedir. Allahu Ekber diyor, duyuyor musunuz? Ne anlama geldiğini düşünür müsünüz bilmem ama şöyle birlikte hatırlayalım. Allahu Ekber. Allah'ım en büyüksün. En büyük Allah. Daha tekrar ediyor, en büyük Allah. Ama başka büyük yok mu? Olur mu öyle şey? Allahu Ekber. İyi ama anladık da 3 defa söyledin. 4 defa. Kıyamete kadar söylenmeye değer ki Allah en büyüktür. Mükafatı en büyük, cezası en büyük, rahmeti en büyük, bilgisi en büyük. Dahası olmaz en büyük, büyük olmaz en büyük, daha en büyük Allah. Başka yok ki Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bir seferinde, bir teravih öncesi, kalabalık bir cemaat önünde, mihrabın önünde ve ayakta Allah'ın dini adına konuşma yapıyordum. Dilim döndüğü kadar. Ezan başladı. Benim konuşacaklarım şeyler Allah'ın dinini anlatmak idiyse, ezanı anlatmak da bunlardan biridir dedim ve konuyu kapatıp başladım Bismillah. Dedim ki, şu söylenilenleri ses geliyor değil mi size dedim. Evet dediler. Bakın ben o müezzin efendinin dediklerini ben anladığım dilde tercüme edeyim size. Allah en büyük başladım. Bunu kabul etmeniz yetmez dedim. Öyle diyordu çünkü müezzin efendi. Eşhedü en la ilahe illallah. Yani Allah'tan başka ilah, kulu kölesi olunacak varlık, sözü dinlenecek varlık, yolunda gidilecek varlık, hayatımıza karışmaya yetkili varlık yoktur. Sadece Allah vardır diyor bakın müezzin ısrarla dedim. Demek ki Allah'ı büyük bileceksin, bil, dursun yerinde. Öyle yok. Allah'ı büyük bildiğini hayatınla göstereceksin. Kulu kölesi olacaksın o büyük Allah'ın. Onu dinleyeceksin, onunla beraber olacaksın. Sonra bunu tekrar ediyordu müezzin efendi. Ben de tekrar etmek zorundaydım. Peygamberim öyle diyordu. Elbette aynısını diyecektim. Yani hem Allah en büyük diyecek, hem Allah'tan başka ilah yok diyecektim. Tekrar tekrar. Bu iki, birden sonra iki, üçten önceki iki değil. Ya tekrarın ifadesi anlamına iki olsa gerek. Tekrar tekrar ısrarla hayatımın tümünde tekrar edecektim bu gerçeği. Ama yetmez diyordu müezzin. Burada kalma. Bak bir gerçek daha var. Allah'tan başka ilah olmaması gerçeğini sen kendi kafana göre belirleme. Sen sence ayarlama. Sen senin dediğine göre olabileceğini zannetme. Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur imanını peygamber örnekliğiyle icra edeceksin. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyorduk ya. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyeceksin. Çünkü Muhammed Aleyhisselam o kendisinden başka ilah olmayan Allah'ın Resulüdür. Onun elçisidir. Onu ondan öğreneceksiniz. Çünkü siz nasıl ulaşacaktınız? Siz nasıl bulacaktınız? Hani çölde büyümüştünüz. Ormanda giderken sizin aile, birdenbire anneniz hamileydi zaten 8. çocuğa, orada doğum yapıverdi ve zaten 7 tane var diye sizi bıraktılar gittiler. Bir aslan geldi, kaplanla beraberdi, önce kavga edeceklerdi. Demek yemek için gelmemişlerdi. Besleyip büyütmek içindi ve sen büyüdün. Allah'ı bulabilecek miydin? Sen öyle olunca bulur musun, bulmaz mısın? Onu Allah'a bir sor bir zahmet. Ama sen şehirde büyüdün. Ama sen insan içinde büyüdün. Ama sen ezan duydun büyüdün. Ama sen Kur'an duyup büyüyecektin. Ama sen Allah'ı Kur'an'dan ve sünnetten tanıyacaktın. Öyle olunca öteki ütopik örnekler konusunda takılı kalmasan bir zahmet. Ama müezzin efendi hala tekrar ediyor. Eşhedü enne Muhammed Resulullah diye. Yani Muhammed Aleyhisselam Allah'ın Resulüdür. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın bize gönderdiği lütuftur, ihsandır, izzettir, ikramdır. Ona soracağız. La ilahe illallah'ın mantığını ona soracağız. Ya da La ilahe illallah nasıl yaşanır peygamberden öğreneceğiz elbette. İşte müezzin böyle güven duyulan bir kimsedir. Sonra der ki müezzin, bunu oturduğun yerden anlaman yetmez. Zaten ama biz saygı duyuyorduk fakat. Ey müezzin, biraz haddi aştın gibi geliyor diyecektik mi yoksa? Yani bak, sigara vardı ağzımızda, kenara aldık. Müziği de kapattık. Bacak bacak üstüne kurulmuştuk koltuğumuza. Sonra şöyle edepli terbiyeli olalım, ezan okunuyor dedik. Sonra lakırtı veya benzeri sözlerimiz vardı ağzımızda, kapattık. Saygı ile, huşu ile, huzu ile dinlemeye başladık. Daha ne istersin? Doymadı galiba müezzin efendi, diyor ki, hay ala sala, haydi, hadi namaza, kalsana, var mı abdestin, koşuver, yok mu koş abdest almaya, haydi namaza, dinin direğini doğrultmaya, dinin direğini dikmeye, dinini var kılmaya, haydi namaza, Allah'a tekmil vermeye, Allah'tan mesaj almaya, Allah'ın huzurunda durmaya, Allah'a kul köle olmaya, Allah'ın mesajını Allah'ın huzurunda okumaya, hadi var mısın? Hadi koş bakalım, haydi haydi çabuk ol. Hayyâle salâh, hayyâle salâh. Sonra sen ne diyeceksin o arada? La havle ve la kuvvete illa billah. Ya Rabbi hamdolsun sana, sen güç kuvvet vermeseydin ben nasıl giderdim? Sen verdin gücü, sen verdin kuvveti, sen dedin de yapabiliyorum ya Rabbi diyeceksin. Sonra tekrar müezzin ısrarla tekrar edecek ve diyecek ki arkasından hayale felah. Çünkü felah burada. Çünkü kurtuluş burada. Sen çok ciddi işlerle uğraşabilirsin. Bırak onu, önce bunu yap. Bu olmazsa kurtulamazsın. Hayale felah. Ben de ısrarla diyeceğim ki geliyorum dercesine la havle ve la kuvvete illa billah. Sonunda müezzin diyor ki sen bilirsin, istersen gelme. Ama Allah en büyük. Ondan daha büyük yok. En büyük Allah ve la ilahe illallah. Ondan başka ilah yoktur. Sözü dinlenecek başka varlık yoktur. Siz bilirsiniz ama dinleyin Allah'ı diyor. Evet, işte böyle imam, işte böyle müezzinler adına aleyhissalatü vesselam bu şerefli sözünün sonunda şöyle dua ediyordu. Allahümme erşidil eimmete vağfir lil müeddinin. Allah'ım imamları irşad et, olgunlaştır ve müezzinleri bağışla. Yani aslında camiye gidecekmiş adam da imam kafa dengi değilmiş. Hutbeler çok karışık ve anlamsızmış. Seviyesi bu adama göre değilmiş. Aslında müezzine gidecekmiş ama böyle hani ses konusunda biraz eğitimi gerekiyormuş. Biraz müzik eğitimi almalılarmış bunlar. Evet ama yani sen gitmeyince eğitiliyorsa, sen hiç gitme istersen hayatın boyunca ama sen gidince eğitilme imkanları biraz daha fazlaysa hadi bir vücudun organları gibi olun. Çünkü saf saf namazda durulunca zaten bir ve beraber olunacaktı. O zaman insanlar daha güzelleşecekler. Senin o bütüne katkın olacak. Seninle o insanlar sen kadar daha iyileşme imkanı bulacaklar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.